Ayırım 26. Sayfa 281. Sorvino kısa boylu bir adamdı. Kısacık adımlar atıyordu ama hızlıydı. Sık sık arkasına dönüp bakmasa avının takip edildiğini düşünmeyecekti avcı. Dikkat kesildi birden. Başını hafifçe ağacın gövdesinden çıkararak yola baktı. Avının arkasında bir gölge daha belirmişti. Yol yeteri kadar aydınlık değildi ama uzun süredir bekleyen adam bu durumdan hiç hoşlanmadı. Son anda yerine mıhlanıp kaldı. Acele etmemeliydi. Görevini daima temiz ve garantili yapardı. Avının takipçisi hızlanmıştı ve Sorvino'ya yaklaşıyordu. Avcı cebinden usturasını çıkarıp bekledi. Aceleye hiç gerek yoktu. Kendini biraz daha ağacın gövdesine siper etti. Avının peşindeki adamı şimdi daha rahat seçebiliyordu. Genç fakat kiloluydu. Yağan yağmura rağmen trench coat'unun önü açıktı. Polis olmasından kuşkulandı. Genellikle polisler ani bir hamleyle bellerindeki ya da koltuk altlarında asılı silaha sarılmak için pardüslerinin önünü açık tutarlardı. Takipçinin "Hey Sorvino, dur bakalım biraz" dediğini işitti. Kasa hırsızı isteksizce durmak zorunda kalmıştı. Tam bahçe kapısının girişinde. Sorvino "Ne var yine?" diye sordu. Adam bir şeyler mırıldanmış fakat avcı söyleneni duymamıştı bu defa. "Yeter artık, rahat bırakın beni," diye homurdandı kasa hırsızı. "Sorgum tamamlandı ve beni serbest bıraktılar. Daha ne istiyorsun?" Avcı yanılmadığını anladı. Avının peşindeki adam polisti. Demek Sorvino'yu sorguya çekmişlerdi. Kanının çekildiğini hissetti. Bu her şeyin berbat olduğu anlamına gelirdi. Fakat basit bir muhakeme sonucu durumda bir terslik olduğunu da çıkardı. Sorvino konuşmuş olsa polis kesinlikle onu serbest bırakmazdı. Avcı taş gibi yerinde hareketsiz kalmıştı. Aynı anda karşıdan esen sert rüzgar sokağın ötesinden hafif sesler getirmişti. Biraz daha yana kayarak ağacın arkasından yola baktı. O zaman yolun başında koyu renk bir Rover'ın durduğunu gördü. İçinden bir adam daha iniyordu. O da polis olmalıydı. İnisiyatifini kaybediyordu. Şimdi bire karşı üç kişi olmuşlardı. Çok ani bir karar vermeliydi. Ya görevini yapmaktan vazgeçecekti ya da ikinci polisin yaklaşmasına fırsat vermeden derhal harekete geçmeliydi. Fazla düşünecek vakti yoktu. Yaklaşan polise tekrar bir göz attı. Yanlarına yaklaşması için en az 30 metrelik bir mesafe vardı aralarında. Bu yeterli diye düşündü bir an. Sorvino susmalı ve sonsuza kadar da konuşamamalıydı. Çılgın gibi yerinden fırladı. Aralarında en fazla 5 metrelik bir uzaklık vardı. Öbür polis de gerekirse sonra uğraşabilirdi. Sorvino'yu durduran polis Pakula'ydı. Gecenin karanlığında arkasından bir adamın fırladığını görmemiş, sadece kasa hırsızının aniden yüzünde beliren şaşkınlıktan olağan dışı bir şeyler olduğunu sezebilmişti. Ama bu süre yeterince hızlı davranmasına yetmedi. Saniyenin onda biri kadar kısa bir zaman zarfında parıldayan çeliği ancak görebildi. Belki de aynı anda David'in kulağına akseden uyarı çığlığını duyabildi ama sonra da ense kökünde feci bir acı hissetti. Saldırı çok hızlı ve ani olmuştu. Pakula gözlerinin karardığını ve dizlerinin üzerine düştüğünü hayal meyal fark etti. Dean Sorvino şaşırıp kalmıştı. O ana kadar karanlıkta birden peydah olan adamı o da geç fark etmişti. Ne yapacağını şaşırıp duraksadı. Sesi soluğu çıkmadı çünkü meçhul kişi MI6 ajanına saldırmış ve kendisine yardım etmişti. Hayretini üzerinden atamadan adamın hedefinin yalnız ajan olmadığını ve gerçek saldırının kendisine yönelik olduğunu fark ettiğinde de iş işten geçmişti. Zira Pakula yere düşerken saldırgan aynı hız ve beceriyle bu defa elindeki usturayı gırtlağına doğru sallamıştı. Kesif kan oluk gibi avcının yüzüne sıçradı. Gözü, burnu, dudakları sıcak ve tuzlu kana bulandı. Adam son derece soğukkanlıydı. İki hedefi de aynı anda başarıyla halletmişti. Ve hiç vakit kaybetmeden arkasını dönerek yolun sonunda bıraktığı arabasına koştu. Öteki polis memurunun gittikçe yaklaştığını ama hala arabasına yetişecek vakti olduğunu biliyordu. Tek korkusu peşindeki polisin silahını çekerek ateşlemesiydi. Bunu her an yapabilirdi. Özellikle de arkadaşının öldüğünü anladıktan sonra. Araba yakındı ve kapıyı kilitlememişti. Arabaya erişmesi sadece 2 saniyesini aldı ve polis hala ateş etmemişti. Şoför mahallenin kapısını açarken yaklaşan adama kısa bir an baktı. Adam aradaki mesafeyi tahmininden çok daha kısa sürede kapatmıştı. Çok hızlıydı ve nefes nefese yaklaşıyordu. ve hala silahına sarılmamıştı. Avcı kontağı açtı, arabayı vitese taktı ve acele gaz verdi. Araba homurdanarak yerinden fırladı. Polis çılgın gibi arabanın üstüne geliyordu hala. Çılgınlıktı bu ve katil neden polisin böyle aptalca davrandığını anlayamamıştı. Arabayı üstüne sürdü ve polise çarptı. David Blandford darbenin etkisiyle bir an adeta havada uçtu ve yolun kenarındaki çimenlere düştü. Avcı direksiyona hakim olmaya çalışarak hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Çarptığı adamın kolay kolay yerinden kalkamayacağına emindi. Fakat arabadan inerek onu da öldürmeye çalışması sadece aptallık olurdu. Adamın plaka numarasını tespit etmesi imkansızdı. Yeterince uzaklaştığına inandıktan sonra farlarını yaktı. Blandford bir süre çimlerin üzerinde acıyla kıvrandı. Sol dizi ve bacağı müthiş sızlıyordu. Önce bol bol küfretti, sonra eliyle dizini ve bacağını kontrol etti. Kırık çıkık olmadığına karar verdikten sonra yerden kalkmaya çalıştı. Soluk soluğaydı ama bacağındaki ağrıya rağmen yürüyebileceğini anlayınca Pakula'ya doğru koştu. Kurallara söylenip duruyordu. İngiltere'de özel görev olmadığı sürece MI6 ajanları silah taşımazlardı. Pakula için acele bir ambulans çağırmalıydı. Yanına gittiğinde ise eski arkadaşının çoktan öldüğünü gördü. Sızlayan dizini kırarak yere çömeldi ve onu kucakladı. Pakula'nın kan içindeki yarık boynu, başı kırık bir bebeğinki gibi yana kaymıştı. Blandford kendine hakim olamayarak ağlamaya başladı. 20 yıl evvelki annesinin ölümünden beri ilk defa ağlıyordu. David Blandford, Lakenfield House'un koridorunda üzgün fakat içi o nispette de hırsla dolu olarak yürüdü. Dün gece eski meslektaşı ve yardımcısı Pakula'nın katiliyle ilgili olarak Roger Bannister'a verdiği rapor hakkında soruşturma için çağrılmıştı. Roger Bannister grup müdürüydü ve David tanzim ettiği raporun pek tatminkar olmadığını gayet iyi biliyordu. Kapıyı tıkırdattı. İçeriden amirinin "Girin" diyen tok sesini işitince de tokmağı çevirdi. Bannister eski maun masasının arkasında önündeki dosyalara gömülmüş vaziyetteydi. Başını kaldırarak soğuk bir şekilde David'e baktı ve sonra "Otur Blandford" diye mırıldandı. Sesi alışılmışın dışında ölçülü ve mesafeliydi. David karşısındaki koltuğa otururken dikkatle onu inceledi. "Herhalde bu raporda yazılanların dışında bana anlatacağım bir yığın şey olmalı" diye mırıldandı. David yutkunarak "Pek fazla bir şey yok efendim" diye fısıldadı. Roger Bannister'ın birden kaşları çatılmıştı. "Söyler misin bana, dün gece o Sorvino denen adamın mı yoksa katilin mi peşindeydiniz?" "Tabii ki Sorvino'nun efendim. Katil birden ortaya çıktı." "Peki niye müdürlük bu takipten haberdar değil?" Blandford hafifçe kızardı. "Bazı şüphelerimiz vardı. Kesinleşince bunu ayrıntılarıyla rapor edecektik efendim." "Demek öyle. Neydi bu şüpheniz? Neden o adamı takip ediyordunuz?" "O eski ve ünlü bir kasa hırsızıydı." Bannister, "Bunu rapordan da öğrendim" diye homurdandı. "Ama anlamadığım size verilen görevle kasa hırsızının ne ilişkisi olduğu. Ayrıca bir gün önce aşağıda adamı sorgulamaya almış, sonra da serbest bırakmışsınız. Şimdi senden bir açıklama bekliyorum Blandford." Ajan yerinde huzursuzca kıpırdadı, sıkıldı, kravatını düzeltti. Söze nereden gireceğini kestiremezmiş gibi duraladı bir süre. Sonra ağır ağır, "Bana ve Pakula'ya verilen görevi pek tabidir ki biliyorsunuz efendim. Yani demek istiyorum ki..." "Sözü ağzında geveleyip durma Blandford, ne anlatmak istiyorsun?" "Şey efendim..." Ajan kısa bir tereddütten sonra bomba haberi söyleyiverdi. "Sayın Bakan Jeffrey Drake'in bazı anormal ilişkiler içinde olduğunu saptadık." Müdür Bannister'ın gözleri irileşmişti. "Ne dedin?" diye sordu. "Anormal ilişkiler mi?" "Evet efendim." Bannister'ın huzuru kaçmıştı. "Ne dediğinin farkında mısın sen? Ne tür bir ilişki bu?" "Şey efendim, skandal yaratabilecek olağan dışı cinsel ilişkiler." "David, çok saygın bir bakandan bahsettiğimizin farkında mısın?" "Kesinlikle efendim." "Bu iddia doğru çıkmazsa mesleğine nasıl bir leke sürüleceğini de biliyor musun peki?" "Evet efendim." Bannister oflayarak arkasına yaslandı. Aslında Blandford'un yetenekli ve geçmişi başarılarla dolu bir ajan olduğunu gayet iyi biliyordu. Hata yapmazdı. "Kasa hırsızının ve Pakula'nın ölümünden bakanın bu ilişkisiyle bir bağlantısı var mı?" "Olabilir efendim. Açıkla." David Blandford kekeleyerek, "Yaklaşık bir ay kadar önce Lord Drake'in özel şoförü Covent Garden'da bir alışveriş merkezinin pastanesinden genç bir kızı arabasına aldı. Önce bu olayı Pakula'da ben de önemsemedik. Zira resmi makam şoförü değil, özel arabasının sürücüsü Dick Bedford almıştı kızı. Tamamen özel bir buluşma olabilirdi. City'de, Cannon Street'teki bakanın dairelerinden birine gittiler. Yine de takip ettik. Kız 2 saat kadar orada kaldı. Dediğim gibi bu buluşmayı pek önemsememiştik. Sonra, Perşembe günü aynı buluşma bir daha tekrarlandı. Evet. Sonra haftanın her pazartesi ve perşembe günleri de buluşmalar tekrarlanmaya başladı. O zaman durum dikkatimizi çekti. Her seferinde bakanın Londra'daki ayrı bir apartmanına gidiyorlardı. Bunun tam bir gizlilik içinde yapıyorlardı. Önce Lord Drake eve giriyor ve kız yaklaşık 20 dakika sonra yanına gidiyordu. Çıkışları da öyleydi. Her seferinde önce kız evden çıkıyordu, ardından da bakan. Pakula ile bu görüşmelerin gizli yapıldığına kanaat getirdik. Ama raporlarınızda bu hususta hiçbir bilgi vermediniz. Haklısınız efendim, zira bunun tamamıyla özel bir ilişki olduğunu ve bakanın peşinde oluş sebebiyle direkt bir ilişkisi olmadığını düşünmüştük. Lentford içini çekti. Özellikle de ben efendim diye fısıldadı. Pakula'nın ısrarlarına rağmen durumu rapor etmedim. Roger Bannister anlamlı bir şekilde ajana baktı. Neden? Bir skandal doğmasından çekindim. Ya, bölüm müdürünün hayreti çok belirgindi. Tek sebep bu muydu? Blandford'un suçlu gibi önüne bakması Bannister'ın gözünden kaçmadı. Sonra ne oldu? Son 2 keresinde Bakan Drake kızla Covent Garden'daki apartmanında buluştu. Ve son keresinde arabanın içinde beklerken binaya Sorvino'nun girdiğini gördük. Bu benim de Pakula'nın da dikkatini çekti. İlginç. Neden? Sorvino ile Lord Drake arasında nasıl bir bağlantı kurdunuz? Bu adam sabıkalıydı ve daha önce de bir siyasi olaya adı karışmıştı. Bunu son raporumda sanırım yeterince açıkladım. Şüphelendik ve Sorvino'yu binadan çıkarken çevirdik. İtiraf edeyim ki konuşması için de biraz zorladık. Sorvino paniğe kapıldı, bizi hatırlamıştı ve konuştu. Ne öğrendiniz? Daireye yatak odasında duvara gömülü bir kasayı açmak için girmiş. Bunu itiraf etti öyle mi? Ve siz de adamı sorgulamayı müteakip serbest bıraktınız. Lentford bakışlarını önüne eğdi tekrar. Bu bilgileri Sorvino'dan ziyade bakanın ilişkide olduğu kızdan aldık efendim. MI6'in bulunduğu Lakenfield House'da sigara yasağı vardı. Fakat Roger Bannister dayanamayarak boş bir posuna tütün doldurup yaktı. İlk dumanları ağzından salıverirken, işler iyice karışıyor galiba diye homurdandı. Başka bilmediğim şeyler de öğrenecek miyim? David kendini berbat hissediyordu. Fakat can dostu Pakula'nın ölümünden sonra artık her şeyi açıklamak zorundaydı. Bilirsiniz efendim, doğruluğumdan emin olmadığım hususları rapor etmem. Fakat ortalarda Wilson isimli birinin adı dolaşıyor. Wilson mı? O da kim? Henüz kimliğini saptayamamıştık ama sanırım olayların arkasındaki gerçek kişi o. Yani kızı bakana bulan ve Sorvino'yu ayarlayan adam. Bannister piposundan birkaç nefes daha çekti. Bu da kızın ifadesi mi? Evet efendim. Kızı tutukladınız mı? Hayır efendim. Neden? Şimdi en tehlikeli konuya gelmişlerdi. Lentford yutkundu. Ben kızın masum ve fazla bir şey bilmediğine inanıyorum efendim, diyebildi. Masum mu? Yani bu konuda fazla bilgi sahibi olmadığına ve bu işe sırf eğitim masraflarını çıkartmak için girdiğini düşünüyorum. Bannister hayretle ajana baka kalmıştı. Öğrenci mi bu? Evet. Lentford, neler zırvalıyorsun sen? Tanımasam başkasıyla konuştuğuma hükmedeceğim. David elindeki tek kozu sonuna kadar kullanmaya kararlıydı. Kızı tutuklayamazdık efendim, böyle bir skandalı göze alamazdık diye mırıldandı. Bannister kükredi. Niye benim haberim bu kadar geç oluyor? David susmak zorunda kaldı. Müdürü iyi tanırdı. Önce ilk hiddetinin geçmesi lazımdı. Elini şiddetle masaya vurdu. Ajanımızı ve Sorvino'yu kim öldürdü? Bu işi Wilson denen adamın yaptığını sanıyorum. Bannister kötü kötü ajanın yüzüne baktı. 2 kişi bir adamı yakalayamadınız. Yazıklar olsun. Biz silahsızdık efendim. Katil ise ustura kullanmakta çok hünerliydi. Bu bir mazeret değil. Müdürün sinirliliği çabuk geçmiş gibiydi. Koltuğunda yaylandı. Bakışlarını Blandford'dan alarak düşünmeye başladı. Sonra, David, kızın yalan söylemediğinden emin olabilir miyiz? Diye sordu. İzin verirseniz bunu yakında anlayacağım. Bannister ağır ağır başını salladı. Tamam David, fakat her gün doğrudan bana vereceğin raporlar istiyorum. Öğrendiğin bilgilerin doğruluğundan kesin emin olmasan da. Anladın mı? Şimdi gidebilirsin. Blandford yerinden kalktı. Müdürün odasını terk ederken duygularına henüz bir yön veremiyordu. Odadan çıkar çıkmaz Roger Bannister hemen telefona sarıldı. Aradığı kişi MI6'in başkanı Sir Walter Winkett'tı. Sayın başkanım dedi. Galiba belgelerin saklandığı yeri bulduk diye fısıldadı. MI6'in başkanının gözleri parıldamıştı. Nerede diye sordu. Jeffrey Drake'in Covent Garden'daki apartmanında. Emin misin Roger? Yanıldığımı sanmıyorum sayın başkan. Öyleyse mükemmel. Derhal o belgelerin bir fotokopisini istiyorum. Sir Walter Winkett telefonu kapattı. Ayırımın sonu. Sayfa 291.